Sevgili ve değerli dostlarımız, candan ve yürekten sizleri selamlıyoruz. Birinci serimizin 8. son kasetine hoş geldiniz. Bu kasette sizlere Allah'ın iyi haberlerini bildirmek istiyoruz. Bugünkü temamız şudur: kurtuluş yolu, Rab'be dönmek ve yeniden doğmak.
Evet sevgili dostlarımız ve kardeşlerimiz, bir kez daha sizinle beraber olmak tekrar büyük bir sevinç veriyor bize. Bu oluyor bu serinin, birinci serinin son kasetkası. Ve bu kasetkada size daha evvel bildirildi ne tema işleyeceğiz. Şimdiye kadar size bir bilgi vermekteydik. Ama daha size göstermedik bu bilgi nasıl sizi fayda getireceğini ve nasıl sizin elinize gelebilir bir kurtuluş. Ve bu kasetkada bu tema size açıklamak istiyoruz. Rab'be dönmek ne demek? Kurtuluş yol ne demek? Şimdiye kadar sizin elinize verdik bir bilgi: Allah kimdir? Bizim hayat ne anlam taşıdığını, günah ne olduğunu ve İsa Mesih kim olduğunu da sanırım az çok öğrenmişsiniz. Fakat soruyorsunuz, tamam bu şeyler biliyorum artık ama bana nasıl geçecek bu kurtuluş, ne yapmam lazım diye belki sorarsın. Diyelim hastalanıyorsun. Ama o kadar fena hastalanıyorsun ki bir doktorlara gidiyorsun, sağa sola koşuyorsun. Nihayet seni yatırıyorlar Bulnitsa'da hastanede ve orada yatmak zorundasın. Senin önüne geliyor o büyük profesörler, doktorlar, hepsi bakıyorlar ve görüyorlar senin durumu oldukça kötüleşmektedir. Ve sana açıklanıyor sevgili Bay ve adı söylemeyeceğim falan kişi, sizin hastalığınız çok kötü bir durum. Eğer pek yakında bir şey yapamazsak size açıklamak zorundayız, öleceksiniz. Bu söz üzerine yıkıntı içine düşüyor o insan. Neden? Kim ölmek istiyor ya? O da ölmek istemiyor. Operasyon da bile yapılmıyor. Ne var ki iki gün sonra geliyor profesör, yani en büyük profesör ve ona yanaşıyor, diyor. Bakın, siz çok şanslısınız. Yeni bir ilaç, bir lekarstvo bulundu ve tam sizin hastalığınız için iyi bir lekarstvo. Ve bu lekarstvo olabilir, siz ölmeyesiniz eğer bunu kullanırsınız. O zaman ben büyük bir ümit bağlıyorum ona. Neden? Çünkü o profesördür. O biliyor işi. O biliyor benim hastalığım derdi. O da biliyor benim bedenin yapılışı. O da biliyor ne lazım yapılsın diye ve ona güven bağlıyorum. Nasılsa o spesyalisttir. Ben onun elindeyim. Tamam diyorum. Seviniyorum. Lütfen bana verin bu ilaç. Kullanayım. Şimdi doktor anlatıyor, profesör anlatıyor, nasıl kullanılması lazım, ne lazım, ne lazım diye. Tamam, sevinç içinde ben alıyorum bir şişe, bir şurup gibi oluyor ve bekleniliyor bunu içeyim. Şimdi koyuyorum bu lekarstvo önüme, küçük bir masa var, onun üstünde koyuyorum ve büyük bir sevinçle bakıyorum. Ah, ne hoş haber bana, ben kurtulabilirim. İyidir, her şey hazırlandı ve bilgili bir kişi bana işte bu haber verdi ve ben bakıyorum ilaca ve ilaç şişesi bana doğru bakıyor, ben bakıyorum ve bu sevinç içinde işte beklemekteyim. Bir gün geçiyor, iki gün geçiyor, olabilir üçüncü günde ölmüşüm. Neden? Neden? Çünkü her şey biliyordum. Bu ilaç bana fayda getireceğini, kim bu ilaç bana verdiğini de biliyordum. Ama ne var ki bu bilgide kaldım ancak. Ben onu kullanmadım. Lazım olaydı ben o şişeyi açayım ve içindeki şirup içeyim. Her gün belirli birkaç defa içmek zorunda olurdum ama bunu yapmazsam ilaç var hazır. Ben yatıyorum hasta, biliyorum tek çare bu. Ama onu kullanmazsam ne fayda eder bana? Ve kurtuluş, Allah'ın hazırladığı kurtuluş da bu duruma düşüyor. Ne fayda var eğer her şey şimdiye kadar biliyorsun? Ne fayda var eğer anladıysan var bir Allah ve anladıysan sen onun önünde bir günahlı durumdasın. Ve anladıysan tek bir çare var, İsa Mesih'tir. Ama ona iman bağlamazsan ne fayda var? İşte o zaman o adama tam benzeyeceksin. Neden? Çünkü her şey hazırlandı senin kurtuluşu için ama sen bunu kabul etmedin. Bu sebeple biraz bu düşünce üzerinde duracağız. Rabbe dönmek ne demektir? Rabbe niçin dönmemiz lazım? İlk önce buna biraz düşünelim. İncil'de böyle bir söz yazıyor. Allah geçmiş vakitlerin bilgisizliğini görmezlikten geldi. Ama şimdi her yerde herkesin tövbe etmesini buyuruyor. Emrediyor. Allah'ın isteği budur. Niçin insan Allah'a dönsün, Rab'be dönsün? Çünkü Allah seni çağırıyor bunun için. Biliyor musun? Bu Allah'ın isteğidir. Ve sorarsak niçin Allah'a dönelim diye. Burada bir cevap var. Neden? Çünkü başka bir kurtuluş yok İsa Mesih'in dışında. O dünyanın kurtarıcısıdır. Onu öğrendik bir önceki gazetkada. Yani düşünün dostum, var mı çok kurtuluş yolları? Hayır, bir tek yol var. Ve o İsa Mesih'tir. O dedi, ben yol oluyorum. Benim arıcılığımla olmadıkça kimse babaya gidemez. İsa Mesih oluyor işte o yol, o kurtuluş yol. Bu sebeple lazım ona dönesin, lazım ona güven bağlayasın. Niçin diye soruyoruz, lazım dönelim Rab'e, çünkü başka çare yok. Başka dönüş yolu yok. Başka bir çare yok ki sen çıkacağın Allah'ın yüzün önüne bir gün ve ona ne diyeceksin? Diyeceksin, ah ben adam öldürmedim ya. Ben şunu bunu yapmadım ya. Ben de vakitte namazda kıldım. Orucumu da tuttum. Allah mutlaka benimle razı olacaksın. Sanmayın dostum. Allah ile pazarlık yapacağın o günde, o son günde. Ne zaman sen de geliyorsun onun önüne. Neden Allah'la pazarlık yapamayız? Kutsal kitapta, Stari Sovyet'te, Eski Ahit'te öyle bir söz var. Bizim iyi işlerimiz benziyor kirli, bulanmış, pislenmiş bir giysine. Soruyorum seni, hacan, bizim iyi işlerimizi buna benziyorsa bizim kötü işlerimiz neye benzesin? Ve burada var bir durum, işte öğrendin. Niçin Rab'be dönmemiz lazım? Çünkü başka bir kurtuluş yol yok. Bir gün balıkçılar bulunuyor bir lotka, bir kayık içinde iki insan. Onlar balık tutmaya çıkmışlar ama tam rekanın ortasına ve hızlı akan bir akarsu ve büyük bir akarsu idi. Ama orada güzel balıklar var diye onlar her vakitte çıkarlardı ve işini biliyorlardı. Ama ne var ki birdenbire o lotka, o kayık döndürülüyor, bir yere çarpıyor ve dönüyor ve onlar su içine düşüyorlar insanlar. Şimdi o iki adamlar tabii ki bağırıyorlar, imdat, imdat, bizi biri çıkarsın buradan diye. Çünkü bu reka gidiyor bir vodopada doğru. Yani su düşecek ama çok derinlere düşecek ve kim oraya doğru giderse kurtuluş yok. Şimdi tabii onlar da bu farkındadılar ve oraya doğru artık su onlara götürüyor ve bağırıyorlar. Tabii insanlar da geliyorlar, onların sesleri çıkıyor fazla ve farkına varıyorlar. Burada tehlike, hemen göze alıyorlar kıyıdaki olan insanlar. Ama onların elinde ne bulunursa haydi onlara doğru atıyorlar ve ama çok incecik bir ip var. Bu ip pek güvenilmez ama ne var ki ikisi son çare diye tutuveriyorlar bu ipe ve o insanlar çok yavaş, değil hızlı kopmasın diye yavaş yavaş bu ince ip çekiyorlar kıyıya doğru. Ne var ki onlara çekerken ta suyun ortasında bir ağaç, o da gidiyor su onu götürüyor işte, koskocaman bir ağaç. Şimdi o iki insandan biri tutuveriyor, sarıveriyor, görüyor bu büyük ağaç, bir de görüyor bu incecik ip. Ve tabii o koskocaman ağaç ona daha fazla güven veriyor. Ve hemen bırakıyor o ipçik ve kendi sarıveriyor o koskocaman ağaca. O sana diyor, o daha sağlam, daha büyük, daha güvenilir durum. Ne var ki düşünebilirsin ne olduğunu. O adam ağaca güven bağlamış olan, daha şık, daha kuvvetli diye ağaçla beraber vodopatta indi. Neden? Çünkü bu ağacın bağlantısı yoktu kıyıya. Öbür adam ise çıkarttılar onu. Yavaş ise her an kopabilir diye korkusuyla, ama ne var ki onun bağlantısı var idi kıyıya. Ve sana da öyle gelebilir, İsa Mesih kurtarıcı oluyor diye. Belki dersin, ah ben neymişim ona iman bağlayacağım. Kim ona iman ediyor? Onsuz da yaşanır. Var insanlarda, ihtiyar insanlar, küçük kızlar da inansınlar bu işlere ama ben inanmam. Neden? Çünkü sanki küçücük bir ipçik gibi tabi lazım. Onlara kuraj veren bir söz değil mi? Ama bana lazım değil. Ben sarılıyorum daha güvenilir işlere. Ben sarılıyorum kendi işlerime. Ben becerdim, ben yaptım. Tıpkı o adam gibi ağaca sarılıveriyor. Ama ne var ki o insan kendi bağladığı işe onunla beraber ölüme gitti ve dönmez oldu. Ve bak İsa Mesih oluyor, Allah'ın kurtuluş ipi sana doğru atılıyor. Belki sana gülünç geliyor. Nasıl iman edeceğin 2 sene evvel yaşamış olan birine. Ama hatırlatmak istiyorum, o değil sadece yaşamış o zaman, o bugün de yaşıyor. Bugün de sana eli uzatıyor ve onun eli kuvvetlidir ve onun bağlantısı var Allah Baba ile. Neden o diyor, benden olmadan kimse babaya gelemez, kimse Allah'a gelemez. Bu sebeple sorarsak niçin lazım Allah'a dönelim? Neden? Çünkü İsa Mesih'e güven bağlamadan öleceğin, ebediyen dönüş olmayacak. Bir kurtuluş çare yok başka. Ve bir sebep daha bildirmek istiyorum. O benziyor önce söylediğimiz sebebe. Ama soruyoruz, niçin Allah'a dönmemiz gerek? Niçin Allah'a dönmemiz lazım? Çünkü böylece kurtuluyoruz. Kutsal kitapta, Eski Ahit'te öyle bir söz okuyoruz. Allah'ın sözü, varlığım hakkı için Rab Allah'ın sözü, kötünün ölümünden değil, ancak kötü adamın yolundan dönüp yaşamasından sevk alırım. Dönün kötü yollarınızdan, dönün çünkü niçin ölesiniz? Bak Allah sanmayın o hoşlanıyor, seni yollamak istiyor cehenneme. Sanki bundan sevk alıyor, bundan sevinç alıyor. Yok, öyle değil. O istiyor senin kurtuluşu. O istiyor senin emin olmasına. O istiyor sen ona dönesin. Vakitle ölmeyesin diye. Şimdi de sorabiliriz. Rab'e dönmek ne anlam taşıyor? Ne demektir? Ve bunu da biraz açıklık vermek istiyoruz. Allah'a dönmek... Burada anlaşılıyor, ne zaman biri dönüyor, bir tarafa sırt çeviriyor. Şimdiye kadar gitti, bir yol tuttu, bir yol duruveriyor, düşünüyor ve karar veriyor ve olabilir sırt çeviriyor öbür tarafa. Belki gidiyorsun bir yolda ama anlıyorsun bu yol yanlış idi. Ve artık karar senin, ya bu yol devam edeceğin ya o gittiğin yoldan döneceğin, ne zaman doğru yol geliyor ve oraya sapacağın. Rab'e dönmek demek biz lazım anlayalım kimi sırt çeviriyoruz. Eğer kendini Rab'e doğru döndürürsen kimi sırt çevirdiğini de lazım bilesin. İşte kutsal kitap çeşitli yerlerde bizi bu öğretiyor. Biz o zaman günaha sırt çeviriyoruz. Rab'e dönmek budur. Rab'e dönmek demek değil artık inançlı olayım da ama bir işle de devam edeyim. Ve ben burada sana açıklamayacağım bu vazgeçmen gereken işler nedir. Eminim ki Rab olan Allah sana bunu açıklayacak. Var bileli işler sen de biliyorsun, kendini sarara sokuyorsun. Var da bileli işler sen de anlayış varıyorsun, bu iyi olmayan şeylerdir. Var da işler Rab sana lazım göstersin ve o gösterecek sana vaktinde. Yeter ki olabilir Rab lütfen bana göster, ben nereye sırt çevireyim. Neden hepimiz biliyoruz bizim kendi zayıf taraflarımız, hepimiz biliyoruz bizim en çok sevdiğimiz günahlarımız nedir diye. Ve Rab diyor bir başka yerde, Eski Ahit diyor, eğer günahını sırt çevirip ve onu bırakarsan, o zaman af bulacaksın. Değil sadece Allah, ben pişmanım bunu yaptığımı ama aslında dönmedin ona yüz ve döndürmeden o yaptığın işine sırt. Bu o zaman zakat bir iş. Sadece lafta. Evet, Allah pişman oldum da ama tamam, bir vakit devam ediyorsun çünkü bırakmak da istemiyorsun bildiğin işi. Ve böyle bir iş olmasın. Hani Rab'be dönmek demek, sen lazım bilesin nerede bulunuyorsun. Bu sebeple daha önceki kasetkalarda sana biraz açıklık verdik. İki yol var değil, üç değil de beş, ya altı, ya on tane, ya yüz tane. İsa Mesih'in sözünü göre sadece iki yol var. Tekrarlamaktayım. Bir geniş, rahat yol var. O yola giren herkes bulunuyor o yolda. O yola giren bir rahat kapı var. Bu sayılsın doğuş kapı. Doğuştan beri herkes bu magistralda, bu geniş rahat yolda. Ama İsa diyor, bu yol seni götürecek ölüme, sonsuz ölüme, cehennemin ateş gölüne. Oraya seni götürecek. Ve diyorsun ama bu yolda çok rahatlık var. Biliyor musun, diri, kuvvetli bir balık su akımın ters tarafına yüzüyor. Değil, su akımınla beraber gidiyor. Tam obratno yüzmeye çalışıyor. Neden? Çünkü diri bir balık böyle gidiyor. Ölü bir balık gidiyor su akışla beraber. Ve sen de ona benzeyeceksin eğer sen dönmezsen o geniş rahat yolundan. Var bir yol, İsa da diyor, dar, ince, biraz eziyetli, belki hoş görünmeyen bir yol. Ve oraya giren bir kapı var ve o kapıda oluyor çok dar, alçak. Lazım kendini alçatasın oradan ve o kapıdan geçeceksin. Ve o kapı seni, o yolu seni götürecek hayat, sonsuz hayat, ebediyen. Rab'le beraber olabilirsin. Senin kurtarıcınla beraber. İşte bu iki durum var. Ve Rab'be dönmek ne demek olduğunu öğrenmek istersek budur. İşte lazım anlayasın neredesin, geniş yolda mı, dar yolda mı? Lazım anlayasın nerede olmak istiyorsun ve kalmak istiyorsun. Bunu senin kararıdır. Hiçbir başka senin için bu karar veremez. Kendin için lazım bunu hesap tutasın ve diyeceğin, ben şimdiye kadar neredeyim ve bundan sonra nerede olmak istiyorum. Ve ona göre karar vereceğin. Ya döneceğin geniş yoldan dar yola, ya devam edeceğin geniş yol. Rab sana bu fırsat bırakıyor. Ama her iki yol seni götürecek ayrı yerlere. Ve bu senin elinde olan bir şey. Bu iş bitmiyor diyeceğiz. İnşallah Allah bizimle razı olacak. Bu inşallah var ya. Demek ki Allah razı geliyorsa belki olacak. Ama öyle bir durum değil. Bu senin can kurtuluşu üzerine, öyle düşünmeyin. Yani bakalım son gününde, yoksa haydi ölüm bizi gelsin de bir dakika ölmeden evvel de karar vereceğiz. Ne zaman öleceğini sen bilmezsin. Peki ölüm bugün sana gelir. Hazır mısın bu dünyadan ayrılmaya? Ve biliyor musun nereye gideceğini? Yok, kimse bilemez belki dersin. Bilebiliriz. İsa Mesih'in sözü kesindir. O dedi ki, girin dar kapıdan hayata. Bizi davet ediyor, bizi çağırıyor. Demek ki bu iş senin elindedir, benim elimdedir. Değil sadece Allah'ın elindedir. Neden? Çünkü o her şeyi hazırladı. Onun payı o yaptı. Yeter ki şimdi sen bunu kabul et. Yani günaha sırt çevirmek, Allah'a yüz çevirmek. Bu demek Rab'be dönmek. Ve bu oluyor senin payı. Senin yapması gereken işi. Biraz açıklayabildik mi? Ben tekrar bir örnek kullanmak istiyorum. İsa Mesih'in kullandığı bir örnek. O İncil'de bunu anlattı ve daha başka bir kasetkada bunun üzerine biraz durduk. O kaybolmuş oğlun hikayesi. Adamın iki oğlu vardı, hatırlıyoruz. Ve bir oğlu çok sadık kaldı onun babasına. Bir oğlu dedi, ey babam, benim payıma düşeni miras vakitten önce bana ver. Ben yaşamak istiyorum. Ben rahatlığına varmak istiyorum. Ama baba üzüntü içinde yine o çocuğunun isteğini yerine getirdi. Neden? Kimse tutsak etmek istemedi. Ve bu sebeple o küçük olan oğul alıyor paraları ve gidiyor bir kasabaya ve orada ta sefahat içinde yaşama karar veriyor. Yani nihayet çağının ne isterse yapabildi. Serbest oluyor. Onun başında biri daima yok söylesin. Yasaktır, yapmayayım oğlum bunu. Yapın şunu. Hayır, nihayet en son serbest oldu. Tam bunu istedi ya çoktan. Ve orada işte tam yaşama vardı. Parlara çarçur etmiş. İçmiş, eğlenmiş, kadınlarla gezmiş, keyfini varmış ama ne hoş idi. Ve dostlar da çok idi, ne zaman para da çok idi, ne zaman para bitti, dostlar da bitmiş. Ve ona sırt çevirdiler, onu dişi ettiler. Ve o artık gezdi bir dilenci gibi sokaklarda. Ve ne var ki işsizlikle beraber de açlık da geldi, kıtlık da geldi. Ve öyle bir durumda oldu bir durum, bir yenti bulunmazdı. Ve o kendisi o zaman karar verdi, ben arayacağım kendimi bir iş. Sağa sola arıyor, nihayet buluyor bir köylü bir çiftçi ve yalvarıyor ona domuzlara bakabilmek için, bir iş yok mu ki biraz yemek yiyebilsin. Ve o diyor, tamam iş verebilirim sana ama sakin, sen eleşme bu domuzların yentilerine. Ve orada dururken domuzların yanında zengin babanın çocuğu akıl başa döndü. Dedi, evet nasıl olur da benim babamın işçileri, hizmetçileri benden daha iyi yaşıyorlar. Onlar bolluk içinde yaşıyorlar. Onlar yiyorlar, içiyorlar ne isterlerse. Ve ben burada acı çekiyorum, ben burada açlık çekiyorum, ben burada pislik içinde yaşıyorum. Bana layık değildir bu iş. En iyisi ben kalkayım ve şimdi sözümüze geliyor. Ve döneceğim. Pişmanım, bu işten pişmanım ve bu pişmanlıkla kalmış olsaydı bir çare olmazdı ona. Ama o sadece pişmanlıkta kalmadı. O işte tövbe etmek bu demektir. Rab bizi tövbe gelmemizi çağırıyor. Tövbe demek Allah'a dönmek demek. Artık dedi ben döneceğim ve babama diyeceğim. Sana karşı suç işledim. Allah'a karşı suç işledim. Bağışla beni. Ve beni işçilerinden biri gibi yap. Ben hak etmiyorum artık bana oğul denilsin. Öyle yani kendini alçattı ve kabahatını, suçunu kabul etti. Ve böylece babanın evine döndü ve şimdi karar veriliyor düşüncelerde. Ama karar da bağlandı. Değil sadece kararı vermekle bunu şunu yapacağım, bir plan çizmek. Hayır, bu planın uygulanmasında da lazım ve yerine gelmesi lazım. Ve böyle de yaptı, işte döndü, ayaklar kolların altına aldı ve koştu eve doğru. Rab'be döndü, evine döndü, babasına döndü. Ve biliyor musun, onun baba onu çok çok seviyor. Göksel baba da seni çok çok seviyor ve hala bugün de seni bekliyor. Onun gözleri de yolda. Ve İsa bu durum anlatıyor, bizi göstermek istiyor. Rab'be dönmek ne demektir?
Akıl başı gelmek ne demektir? Ve iyi bir karar vermek ne demektir? Ve döndü eve ve baba onu bekledi, bekledi, gündüz bekledi, gece bekledi, her gün bekledi. Bilmiyor dönecek mi, dönmeyecek mi, bu umut içinde bekliyordu. Ama ne zaman uzakta onu gördü, dayanamadı, koşa koşa ona yanaştı, onu sarıldı ve çok fena koku içindeydi. Neden? Domuzlardan geliyor o, pislikten geliyor. Ama baba bunu aldırmadan onu sarılıyor, öpüyor ve sevinç içinde kalıyor. Çünkü benim kaybolmuş oğlu eve döndü, sevinmemiz lazım diyor. Ve ona çok iyilikleri yaptı. Ve bak, Rab'be dönmek buna benziyor. Farkındayım, bu hikayeyi daha evvel de anlattık. Ama bunun yeri var burada tekrar söylemek. Rab'be dönün, akıl başı gelsin, vakit varken daha dönme için dönün. Bilinmiyor ne zamana kadar daha vakit var. Noe zamanında vakit geldi, o Gorab'ın vratısı, kapısı kapandı ve kimse giremez oldu kurtuluş için. Ve öyle bir vakitte gelecek, kimse Rab'be dönemez olacak. Bugün kurtuluş günüdür, İncil bunu diyor. Bugün ona çağırın, ona gelin, Rab'be dönün. Şimdi kaldı bir iş daha iyi anlayabilmek için açıklayacağız. Rab'be dönmek nasıl olur bu iş? Önce anlattığımız, şimdi demin anlattığımız hikayede biraz anlayabildin belki. Fakat nasıl Rab'be tam dönebilirim diye sana İncilce göstermek istiyorum. Kutsal kitapta böyle bir açıklık bize veriliyor. Bizim ilk önce önemli bir durum var ve bunu yapmazsak da tam Rab'be dönmüş gibi olmayacağız. Şöyle yazıyor. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve doğru olan Allah günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten temiz eder, arındırır. Ve burada Allah'ın bir sözü var. İşte senin günahını lazım anlayasın. Ve anladığın zaman lazım onu bildiresin Allah'a. Bu birinci adım oluyor. Sen bunu atmalısın. Sen Allah'a yalvarmalısın. Sen bu anlamalısın ne günah Allah'ın önünde yaptığını. Sen de günahlı biri olduğunu bunu anlamadan ona gelemezsin. Hasta olmayan doktora gitmez. Eğer sen anlamazsan bir günahkarsın, sen de gitmeyeceğin ve Allah'a yalvarmayacağın kurtarıcı için. Ama İncil işte burada bunu diyor. Birinci adım budur. Ondan sonra İncil bir başka yerde bize öğretiyor ne lazım yapalım diye. Ve Allah'ın sözümüz şunu işte bize bildirmektedir. Diyor İsa Mesih ne zaman bu yeryüzündeydi, geldi ilk önce kendi narodına ve kurtuluş için, ama onu kabul etmediler o zaman. Fakat İncil diyor, ancak kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Allah'ın çocukları olma hakkını verdi. Burada var bir durum. Burada açıklanıyor ne lazım yapalım. İkinci adım oluyor İsa Mesih'i kabul etmek. Günahını anladın, günahını bildirdin Allah'a ve şimdi kalıyor bu iş işte. Sen İsa Mesih'i kabul et. Onu buyur, senin hayatına girsin, senin hayatının kurtarıcısı olsun ve bu lazım ona söyleyesin kendi sözlerinle. Çünkü başka bir yerde İncil diyor, İsa Mesih kapının başında duruyor ve kapıya tak tak tak tak vuruyor. İçeri girmek istiyor. Sen onu kabul etmek istiyor musun? İşte bu da oluyor senin payı. Onu kabul etmek var. Bir de deniliyor, onu kabul edip adına iman edenlerin hepsini veriyor Allah. onlara denilsin Allah'ın çocukları. Yani Allah'ın ailesine seni davet ediyor ve evlatlığını kabul ediyor. Onun evladı olasın diye.
İşte günahını anlayasın. Günahını bildiresin Allah'a. İsa Mesih'i kabul edesin. Ondan sonra onun adına da iman edesin. Bir yerde İsa Mesih dua ederken Yuhanna İncil'in kısmında 17. bab orada diyor, benimkiler şöyle insanlardır. Onlar ya baba senin sözler kabul ettiler ve anladılar ve iman ettiler. Bu üç durum lazım, sen de iyi anlayasın. Rabbin sözünü kabul etmek, ondan sonra bir anlayışa varmak ve anladıktan sonra iman etmek, işi bağlamak demek. Ve bundan sonra var dördüncü bir adım, bu oluyor Allah'a da teşekkür edeceğin. Bu büyük, bu hoş kurtuluş için. Bu bitmiyor iş sadece, haydi beni kurtar ve aslında sen bana teşekkür etmelisin, beni kurtarabildin, sana fırsat verdim diye. Yok, öyle bir durum yok. Biz Allah'a teşekkür ediyoruz. Apostol Petrus'un sözüyle Rabbimiz İsa Mesih'in Allah'ı ve babasına övgüler olsun. Neden? Çünkü o kendi büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden dirilmekle bize yaşayan bir ümide, çürümez, lekesiz ve solmaz bir miraza kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıyor. Burada anlatılıyor, biz Allah'a övgüler, teşekkür ve hamd sunalım. Neden? Eğer bu kurtuluşu anladıysan, bu demek senin payıdır. Günahını anladın, günahını bildiriyorsun Rabbe. İsa Mesih'i kalbine buyuruyorsun, ona iman bağlıyorsun, onun sözlerine iman bağlıyorsun ve ona teşekkür edersin. Bu senin işidir. Rabbe dönmek böyle oluyor. Ve biliyor musun, o zaman Rab başlayacak senin hayatında bir şeyler yapmaya. Bu medalyanın bir tarafı budur. Senin payı, senin yapman gereken iş budur. Allah senin için bunu yapamaz. Ama medalyanın öte tarafı da var ve ilahe sesledikten sonra bunu konuşacağız. Allah o zaman, o anda ne zaman sen onu kabul ediyorsun, o zaman senin için ne yaptığını bakacağız.
Yaşamak için dönün, günahlı yoldan dönün, dönün Mesih İsa'ya, dönün gidin onunla. Yaşamak için dönün, günahlı yoldan dönün, dönün Mesih İsa'ya.
Evet dostum, senin doğal hayatı nasıl başladı? İşte ne zaman doğdun değil mi? Doğuş ile beraber başladın bu dünya gözleri açma. Ve aynı durum var ruhsal anlamında. Bu sebeple yeniden doğmak sözü ortaya koyuyoruz. Neden? İncil bunu öğretiyor. Eğer Allah'ın yanında, onun ailesinde yaşamak istersen, eğer onu yakından tanımak istersen lazım, sana da yeni bir doğuş verilsin. Sen de lazım olsun, yeniden doğasın. Şimdi belki dersin, o adam tamamen çıldırdı. Nasıl olabilir bu iş? Aynen.
aynı soru İncil'de biri İsa'ya soruyor ve biraz sesleyelim. Ne cevap verildi ona? Ben bunu okuyorum şimdi Yuhanna, Evangelina Yuhanna 3. bölümden, 3. baptan. Yahudilerin Nikodim adlı bir önderi vardı. Ferisilerden, yani o zamanki hocaların olan bu adam bir gece İsa'ya gelerek, Rabbi, senin Allah'tan gelmiş bir muallim olduğunu biliyoruz. Çünkü Allah kendisiyle birlikte olmadıkça hiç kimse senin yaptığı bu gösterişleri yapamaz dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Allah'ın padişahlığına giremez. Nikodim, yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi diye sordu. İsa şöyle cevap verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Allah'ın padişahlığına giremez. Bedenden doğan bedendir. Ruhtan doğan ruhtur. Sana yeniden doğmalısın dediğime şaşma. Yel dilediği yerde eser, sesini işitirsin ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruhtan doğan her adam da böyledir. Nikodim İsa'ya bunlar nasıl olabilir diye sordu. İsa ona şöyle cevap verdi. Sen İsrail'in muallimi oluyorsun. Olduğun halde bunları anlamıyor musun? Sana doğrusunu söyleyeyim. Biz bildiğimizi söylüyoruz. Gördüğümüzü de şahitlik ediyoruz. Sizler ise bizim şahitliğimizi kabul etmiyorsunuz. Sizlere yeryüzüyle ilgili şeyleri söylediğim zaman inanmazsanız gökle ilgili şeyleri söylediğimde nasıl inanacaksınız? Gökten inmiş olan insan oğlundan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Musa Postina'da yılanı nasıl yukarıya kaldırdıysa insan oğlunda öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Çünkü Allah dünya o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Allah oğlunu dünyaya yargılamak için dünyaya göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz. İman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Allah'ın biricik oğlunun adına iman etmemiştir. Yargı da şudur. Dünyaya ışık geldi ama insanlar ışığın yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder ve işleri açığa çıkmasın diye ışığa gelmez. Ama gerçeği uygulayan kişi işlerini Allah'a dayanarak yaptığı belli olsun diye ışığa gelir. Bu okulan sözler bize gösteriyor bir durum. Bir insan nasıl yeniden doğabilir? Bu ne iştir? Nasıl bir iştir? Ve burada var bir adam. Onu okuduk. Bir hoca. Demek ki hocaların da düşünceleri var. Ve onlar da arayış içinde. Acaba İsa kimdir diye ona biraz yanaşmak istedi. O Yahudilerin hocası. Ve kimse tabii ki ona görmesin diye geceliğin İsa'ya geliyor. Neden? Olmasın bir dedikodu. Yani hoca da gidiyor İsa'ya onunla konuşma diye. O gece de gidiyor gizli saklı. Ve tabii ki başlıyor. İsa, senin gibi başka biri yok. Eğer Allah onunla olmasaydı olamaz. Senin gibi gösterişler yapsın. Çünkü duyuldu artık. İsa Mesih eşsiz bir muallimdir. Eşsiz biridir. Canlara rahatlık veriyor. Eşsiz biridir, nasıl olur da biri körlerin gözleri açsın? Nasıl olur da kulaklara işitmeyenlerin tekrar işitsinler diye bir iş yapsın? Veyahut da yürümeyi bilmeyenler tekrar sağlığa kavuşturup onlara yürütüyor. Nasıl bu işler olsun eğer Allah onunla olmasaydı? Ve bunu da anladı. Demek ki Allah onunladır. Ve o da bir büyük arayış içinde bu hoca. Ve o gidiyor İsa'ya. Tabi bu söz üzerinde İsa fazla önem vermiyor. O tam doğrudan doğruya en önemli söze geliyor. Neden? İsa hoşlanmıyor. Haydi havadan sudan bahsedelim. Daha önemlisi varken. Ve en önemlisi şudur. İsa ona hemen dedi, sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Allah'ın egemenliğini göremez. Ah, ne demek istiyor? Sanki o kadar önemli bir söz ki. Tabii ki o da şaştı. Ve o soruyor, nasıl olabilir bu iş? Biz de az önce sorduk, bu iş nasıl olabilir? Yaşlanmış bir insan nasıl doğabilir tekrar? Ve İsa Mesih bu sorusuna karşı bir cevap veriyor. Çünkü olamaz, olsun ihtiyar bir insan tekrar ninenin rahmine girsin ve tekrar doğsun. Olamaz. Bundan da konuşulmuyor. İsa burada daha önemli bir söz söylemek istiyor. Ve diyor, bir insan ruhtan ve sudan doğmadıkça Allah'ın padişahlığına girmez. Ve açıklıyor şimdi, bedenden doğan bedendir. Yani demek istiyor, dur Nikodem, dur dostum, burada konuşmuyoruz beden durumu için. Neden? Tabi bedenden doğan bedendir. Ama burada konuşuluyor bir başka durum için. Burada konuşuluyor ruhtan doğan ruhtur. Sana yeniden doğmalısın dediğimi şaşma diyor. Neden? Çünkü aynı duruma benziyor. Rüzgar, viyatır, eziyor ve sen bilmiyorsun nereden nereye gidiyor. Haber olmadan. Bu da akıl ermeyen bir durum nasıl olabilir? Bir insan bir gün böyle ve Rab Allah'ın kuvvetiyle değişiyor. Onda başlıyor bir yenilik ve öbür gün ve öte tarafa da artık yeni bir insan gibi davranıyor. Bu akıl ermeyen bir durum nasıl olabilir? Karısını döven, çocuklara söven ve bütün paralara, içkiye, alkohola veren bir insan bir günden öbür güne sanki yeni bir insan duruma gelsin. Burada lazım bir iş ama bu aklına ermiyor. Ve İsa o hocaya diyor, dur bakalım, bakın. Neden bu soruyor? Bu nasıl olabilir bu iş? O diyor, dur bakalım, sen bir hoca değil misin? Sen lazım bu önemli söz bilirsin. Çünkü sen hoca olarak da uğraşıyorsun insanlara cenneti getirebilmek için, değil mi? Her insan istiyor bunun üzerine bir garanti almak. Bunun üzerinde sigurnost olmak. Ve sen bu şeyleri bilmiyorsun. Nasıl öğretiyorsun bütün insanlara diyor İsa o hocaya. Ve bak, sana açıklayacağım bu iş nasıl olacak. Yani bu sorusuna yeniden doğmak ne demektir, nasıldır ve ne anlam taşıdığını burada bu sözle açıklayabiliriz. Yeniden doğmak demek gösteriyor Rabbin işi bir insanda. Ve bu durum bağlanıyor daha önceki öbür taraftaki gazetkanın öbür tarafındaki konuşulan sözlere. Eğer Rab'be dönen bir insan var, Rab onda artıkın başlıyor bir iş. Ve Rab'in cevabı oluyor senin ona dönmesine. Ve sana vermek istiyor onun hayatı, onun Allah'tan gelen sonu ermeyen hayat. Ve sende başlıyor bir değişiklik. Ve bu işte Allah'ın cevabıdır senin ona dönmesine. Buna deniliyor yeni doğum. Yeniden doğmak. Bu bir hediyedir. Yeni bir hayatın hediyesidir. Bu Rabbin payıdır. Senin payı ona dönmek. Yeniden doğmak Rabbin payıdır. Ama hala bilmiyoruz tam nasıl oluyor bu iş. Ve bir açıklık veriliyor. Bu Nikodim adında hoca bilgili bir adam idi. O bütün Stari Sovyeti, eski ahidi biliyordu. Musa'nın kitapları iyi biliyordu. Esperi de belki biliyordu. Ve orada yazılan olan şeyler hepsini biliyordu. Ve İsa şimdi onun bilgine dayanarak ona bir cevap veriyor. Ve diyor, Musa Postina'da yılanı nasıl yukarıya kaldırdıysa, insan oğlunun da öylece yukarıya kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Bunu sana da açıklamak istiyorum. Beklemiyorum. Bu hoca gibi aynı bilgide sen de oluyorsun. Bu sebeple sana açıklamak istiyorum İsa Mesih. Bu açıklık sözü ne duruma bağlıyor? Stari Sovyet'te okuyabiliriz. İsrail Narod ne zaman kurtuluş buldu? Egipt'in köleliğinden. Orada Rab yolladı Musa ve Aaron. İkisi gittiler ve Rab onları yolladı. Onun Narod'u çıkarsın Egipt'ten. Egipt'te vardı çok baskıntılık, çok eziyet. Allah'a yalvardılar. Rab işte onlara bu kotaran öndeler yolladı. Ne zaman çıktılar Egipt'ten? Onlar geçtiler Postina'da. Rab onlara büyük gösterişler yaptı. Denizden geçtiler ama ıslanmadan. Ve neler neler neler, belki sen de işitmişsin bu durum. İsrail Narod ne zaman pustinde geziyorlar, artık başladılar mırıldanma. Yani mırıldanma demek ayağa kalkmak, memnun kalmamak. Ve onlar dediler, ne kadar vakit daha burada gezeceğiz, ne kadar vakit daha bu Allah'ın bizi indirmiş olan bu yentileri yiyeceğiz. Biz özledik Egipt'teki yentilerini. Bu ağır bir söz. Yani Allah onları kurtardı. Onlara bunca iyiliklere verdi ve gösterdi. Ve bunun yanında değildiler. Minitar. Minitar demek olmadılar, teşekkür etsinler. Tam tersini mırıldandılar. Ve bunun üzerine Allah razı kalamazdı. Ve onların arasına yolladığı sihirli yılanlar. Ve her kim o yılanlardan ısırılmış olduysa, o kısa bir vakit içinde ölüme teslim oldu. Bu çok acı, korkunç bir durum idi. Neden? Çünkü o İsrail Narod o vakitte çok can gitti. Ve artık akıl başa dönüyor. Ve bütün Narod, geri kalan hangiler daha ölmediler, dönüyorlar Musa'ya ve diyorlar, Musa, biz bir hata yaptık, biz bir günah yaptık, biz Allah'a karşı direndik ve tabi biz de hak ettik bizim başımıza bu bela gelsin diye. Şimdi lütfen Musa, sen sesini kaldır, Allah'a yalvar ve bizi kurtarsın o yılanlardan. Ve Musa bunu yaptı, işte Allah'a yalvardı ve Allah ona dedi, Musa, sen topraktan, tunçtan bir yılan yap. O değil yaşayan bir yılan, ölü gibi bir yılan idi değil mi? Onu yap, onu bir deneye, bir sopaya takıver ve her kim ona bakarsa kurtuluş bulacak. Düşünebilir misin, bu çok acayip bir cevap onların yalvarışlarına. Allah'a yalvardılar, bizi kurtarın ve Allah diyor, sen Musa yapacaksın, bir kurtuluş yolu hazırlayacağım. Ve biliyorum herkes bu kurtuluş yoluyla razı gelmeyecek. Ama ne var ki ben bekliyorum, iman. İnsan güven bağlasınlar benim sözüme ve benim sözüm üzerine kurtuluş bulsunlar. Ve bunu denemek istedi Allah o zaman. Ve düşünebilirim, diyelim biri işte ısırılmış bir yılandan ve ölüme beklemektedir. Geliyor komşu çocuğu ona ve diyor, ey Osman, Osman, kalk kalk, bak bir iyi haber var. Allah'ımız konuştu Musa ile ve ona bildirdi bir kurtuluş. Bizler için sana da bir kurtuluş. Bak orada yapılmış bir sopa üzerinde topraktan bir yılan ve sen de lazım ona bakarsın, kurtulasın. Ve o dedi, benimle alay mı ediyorsun? Benim bu kötü halimdeyim. Ben az kaldı öleceğim. Şimdi benim şakama yapıyorsun ya. Şaka vakit değil. Nasıl olur da ölüp bir yılana bakacağız, kurtuluş bulacağız. Ve öyle diyen belki de ölmüştür. Anlıyor musun demek istediğimi? İsa bu hoca, Nikodim adındaki hoca, bu durumu iyi biliyordu. Stari Sovyeti, o zamanki İsrail'in historisi iyi biliyordu. Ve Rab İsa bu söz oraya bağladı. Ne zaman Egipt'ten çıktılar, kurtuluş buldular, iyilikleri gördüler Allah'ın. Ama kalktılar Allah'a karşı, direndiler, günaha girdiler, ceza geldi onların başına, duru bir ceza ve anladılar greşkasını, günahını. Ve günahtan dönüp Allah'a yalvardılar. Allah onlara bir kurtuluş yolu hazırladı ve kim o kurtuluş yolu ile razı kaldıysa Allah ona şifa verdi ve hayat verdi tekrar. Aynı durum İsa diyor, Musa pustinada yılanı nasıl yukarıya kaldırdıysa insan oğlunun, yani İsa Mesih'tir o insan oğlunun da öylece yukarıya kaldırılması gerekir. Yani İsa Mesih'in haça gerilmesi gerekir. O oraya, o çarmıha gerildi. Senin için Allah'ın kurtuluş yolu budur. Ve kim onunla razı kalırsa Allah da öyle biriyle de razı kalacak. Ama kim o haçlanmış, çarmıha gerilmiş İsa Mesih ile razı kalmazsa Allah da onunla da razı kalmayacak. Anlıyor musun? Belki senin düşündüğü gibi değil. Belki dünyanın bize gösterdiği kurtuluş yolları gibi değil. Ama Allah'ın hazırladığı kurtuluşu, o işte İsa Mesih'in günahsız, temiz hayatının kurban sunmasıdır. Yani kurbana verilmesidir. Ve onunla Allah razı kaldı. Şimdi iş kalıyor bize. Biz de lazım razı kalalım onunla. Anlıyor musun buraya kadar? Bak ve diyor, böylece insan yeniden doğuyor. Yani yeni doğum gibi oluyor. Hayata dönmek demek. Ölümden hayata geçmek. Yeni bir insan olmak. Bu yeni hayat işte o zaman Allah sana veriyor. Ve geliyor İsa daha konuşuyor o Nikodim adındaki olan hoca ile. Çünkü Allah dünyayı, çünkü Allah Osman'a, Mehmet'e, Mustafa'ya, Hatice'ye, Ayşe'ye ve bütün isimler koyabiliriz burada. O kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki eğer Mustafa, Osman, Ayşe, Ahmet ve herhangi bir adı olabilir senin benim. Öyle ki eğer ben iman edersem hiçbiri onlardan mahvolmasın ama benim sonsuz yaşama olsun diye. Allah beni, seni sevdi o kadar çok. Değil biz onu sevdiğimizden, değil biz onu aradığımızdan. Bak kurtuluş budur. Rab'be dönmekle bu oluyor. Ve Rab'bin cevabı senin dönmesine oluyor. Sana bu yeni hayat veriyor. Yeniden doğuyorsun. Yani başka bir yerde şöyle yazıyor İncil'de ve deniliyor, İsa Mesih'te olan yeni bir insandır deniliyor. İsa Mesih'te kim ise o yeni bir insandır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuş. bu demektir ve böyle bir meydana geliyor. Yani Allah hediye veriyor sana bu yeni doğum ne zaman sen ona dönüyorsun. Bu Allah'ın payıdır. Bu Allah'ın isteğine dayanarak bir iştir. Neden? Az önce okuduğumuz gibi daha önce Allah diyor ancak İsa Mesih'i kabul edip adına iman edenlerin hepsine Allah'ın çocukları olma hakkı verdi. Ve onlar ne kandan, ne bedenin isteğinden, ne de insanın isteğinden doğdular. Tam tersine Allah'tan doğdular. Yani bu yeni doğum oluyor Allah'ın isteği değil bedenin isteğidir. Değil kendi işlerine dayanarak biri diyebilir ben hak ettim bu yeni hayatı. Hayır, bu yeni hayat, bu yeni doğum Allah'ın isteğine bağlıdır ve O veriyor. Ve O veriyor kutsal ruh vasıtasıyla. Bunu da okuduk. Ruhtan doğmayan girmez Allah'ın padişahlığına. Bu ruhtan, kutsal ruhtan oluyor. Allah'ın ruhundan. Yani O senin kalbine girmek istiyor ve senin hayatını değiştirecek. Sana yeni bir anlayış verecek. Sana veriyor artık değil. Daha önce belki çaldın, hırsızlık yaptın. Yeni akıl oluyor ve kuvvet de veriyor. Artık çalmayasın, daha tersine senin elleriyle işleyesin ve iyi temiz işler yaparsın ve gerekeni kazanırsın ve fazlası olursa paylaşmak üzere böyle bir akıl mesela veriyor. Bir de kutsal kitap bize bir ayet daha gösteriyor. Bu yeni doğumdan nasıl oluyor? 1. Petrus mektubundan 1. baptan 23. ayetten okuyorum. Çünkü ölümlü, yani geçici değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Allah'ın diri ve kalıcı olan sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz diyor. Bu yeni doğum geliyor Allah'ın sözünden. Onun sözünü okumak, anlamak ve iman etmekten geliyor. Allah sana veriyor bu yeni hayat. Ve böylece Allah'ın padişahlığına girmiş oluyorsun. Böylece sen de bu hak almış oluyorsun, sana denilsin Allah'ın çocuğu. Ve sende de başlayacak yeni bir hayat. Yeni bir hayat gerçekten başladığını nasıl bilebiliriz? Bunun üzerine bir ilaheden sonra konuşacağız.
Ölüm yasasından beni sen beni özgür bıraktın. Benim için ölüm yok, sonsuz yaşama geçtim. Mesih benim kurtarıcım, onunla ben mutluyum. Benim için ölüm yok, sonsuz yaşama geçtim. Mesih benim kurtarıcım, onunla ben
önce sorduk, nasıl bilebiliriz yeniden doğduğumuzu, nasıl belli ediyor bu yeni hayat kendini? İstiyorum beraber düşünelim biraz bir insan durumu. Ne zaman bir bebek doğuyor, o tabii ki bağırıyor. Hem de onların sesleri bayağı var. Bağırıyorlar. Şimdi soruyoruz, niçin bağırıyorlar? Birinci bir durum olabilir değil mi? Bağırıyor çünkü açtır, açlık duyuyor. Ve burada var bir durum. Yeniden doğmuş olan bir insan, Rabbe gerçekten bütün kalbiyle dönmüş bir insan da bağıracak açlıktan. Neden? Çünkü o bezlenmek istiyor. Allah'ın sözünden ve İncil bir ayet bunu şöyle söylüyor. Yeni doğmuş bebekler gibi saf sütü andıran Allah'ın sözüne özleyin ki bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz. Burada bize hatırlatıyor, Allah'ın sözü benziyor bizim yentimiz. Eğer sen yeniden doğmuşsan, bunu bileceğin, neden birdenbire isteyeceğin Allah'ın sözü okumaya, sezlemeye ve onu anlamaya isteyeceğin. Ve var diyelim, tamam, bir küçük bebeğe, bağıran bir bebeğe verdik, onun ağzına soktuk bir şişi, bir biberon sütle. Susun artık düşünüyoruz değil mi? Tamam, rahat veriyor, aslında yine bağırıyor. Ama şimdi olamaz, açlıktan bağırsın. Neden? Çünkü onun hayatında var bir durum daha. O pislik yaptığı zaman arkası doldurduğu zaman bir şeylerle O zaman yine bağırıyor. Bağırıyor. Neden? Rahatsız oluyor. Temizlenmesini istiyor. Ve Allah'ın sözü bunu da diyor. Eminim ne zaman bir insan yeniden doğdu, bunu da er ya geç ama az bir vakit içinde belli edecek. Yani temiz olmak istiyor. Ve burada Rabbin sözü yine konuşuyor bize. Allah'ta yaşıyorum diyen Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir. Ve diyor onun doğru olduğunu bildiğinize göre doğru olanı yapan herkesin ondan doğduğunu da bilirsiniz. Yani doğru işler yapacağız. Pis işlerden artık rahatlık duymayacağız. Ve Allah sana gösterecek nedir bu işler. Neden? Çünkü sende başladı bir yeni hayat ve bunun farkında olacaksın. Er geç, bazı işlerden, pis işlerden sen rahatlık bulmayacaksın. Bundan emin ol. Bu da yeni hayatın, yeniden doğmasının bir belirtisidir. Ve üçüncü bir durum var. Eminim yeniden doğan bir bebek diyelim, ona süt verdik, onun arkasını da temizledik. Şimdi bekliyoruz uyusun ama yine bağırıyor. Neden? O yalnız kalmak istemiyor. O bağırıyor. Ne zaman onun maykası onu alıyor kucağına, o zaman susuyor, rahatlıyor. O istiyor beraberlikte bulunsun. O istiyor artık insanlar arasında olma. O yaratılmadı tek başında hayat sürsün diye. Ve yeniden doğmuş olan bir insanın durumu da buna benziyor. Ve Allah'ın sözü bunu şöyle söylüyor. Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı'dandır, Allah'tandır. Seven herkes Allah'tan doğmuştur ve Allah'ı tanır. Demek ki başka kardeşleri sevmeye başlayacak. Eğer hep kendi başında yaşasaydı, tek başına yaşasaydı nasıl kardeşleri sevebilirdi? Demek ki o arıyor kardeşleri. O arayacak aynı aklından, aynı istekte bulunan insanlar, onlarla beraber olmak isteyecek. Bu üç durum doğal hayat bile belli ediyor ve aynı durumda ruhani hayat da belli ediyor. Er ya geç onu belli edecek. Ve böylece anlıyoruz, evet sende de başladı yeni bir hayat, sen Rab'be döndüğünü, bunu da sen de belli edeceksin böylece. Burada dostlarımız bu birinci seriye bitmek üzere oluyor. Sana biraz bilgi verdik çok temel durumları için ve senin için de dostum bir yeni seriye hazırladık. Bu seriye gösteriyor yeniden doğmuş olan bir insan nasıl ilk adımlar atsın ve sana daha yeni ne en iyisi olabilir diye akıl vermek istiyoruz. Ve yine 8 tane kasetka hazırladık ikinci seriyede ve buyurun seni yeniden bekliyoruz bunlara sezlemek üzere. Bu sözlerime şimdi son vermeden evvel bir dua ile kapatmak istiyorum. Ey Allah'ım, sana bütün kalbimle teşekkür etmek istiyorum. Neden? Çünkü bu kadar büyük bir kurtuluş sen hazırladın bizler için. Ve hiçbirinin ölüme gitmesini istemiyorsun. Herkese çağırıyorsun bu büyük kurtuluşuna. Herkese kabul etmek istiyorsun. Senin çocuğu çağrılsın. Ama ne var ki çok insanlar bunu istemiyorlar. Ve lütfen bu kasetkalara sezleyenler arasında öyle insanlar olmasın. Bu büyük kurtuluşu reddetsinler. Yok, yalvarıyorum ey Allah'ım. Lütfen bu kasetkalara sezleyenler, onların kalbini sen konuş. Ki çok yeni kardeşlerimiz bundan sonra tanışmış olsunlar. Bizimle ve başkalarla. Bu istiyorum senin büyüklüğü için ve bunun için dua ediyorum. Amin.
Sevgili ve değerli kardeşlerim, bütün bu temada kutsal kitaptan alınan ayetler şunlardır.
Eski Ahit'in Stari Saviyet'in Ezekiel kitabı Bab 33 ayet 11 ve geçiyoruz Yeni Ahit İncil kitabına Luka Bab 15 ayetler 11'den 31'e kadar ve Yuhanna Evangeline Yuhanna 1. Bab ayet 12 ve 13 ve Bab 3 ayetler 1'den 21'e kadar. Ondan sonra geçiyoruz elçilerin işlerine, yani Resulların işlerine. 18. Bab ayet 30. 2. Korintiyaniler Bab 5 ayet 17. 1. Petrus mektubu Bab 1 ayet 3 ve ayet 23 ve 2. Bab yine 1. Petrus ayet 2. Bab 2 ayet 2. Ve 1. Yuhanna mektubundan 1. Bab ayet 9, 2. Bab ayet 6 ve 29 ve 4. Bab ayet 7. Böylece bu stihlere bakarak bütün bu tema ne konuşulduğunu kontrol edebilirsiniz.
Allah sevgidir kurtarıcı, Allah sevgidir sever beni. Size tekrar derim Allah sevgidir, Allah sevgidir sever beni. Günahın yükü altında idim, kurtulamazdım bağlarımdan. Size tekrar derim Allah sevgidir, Allah sevgidir sever beni. Göklerden indi Mesih'im İsa, beni kurtardı bu hükümden. Size tekrar derim Allah sevgidir, Allah sevgidir sever beni. Hamd edeceğim seven Allah'a, hamd edeceğim hayat boyu. Size tekrar derim Allah sevgidir,